Bir Gün Tek Başına, Vedat Türkali, 5. Kaset, 1. Yüz. Bir iki adım yürüdüler. Günsel koluna girdi hemen. İki koluyla sardı yine. Haydi dedi, güçlü ol, seni seviyorum. Güzel günler gelecek, bize de bir şeyler düşer. Bir taksiye bindiler. Arabada öylece gittiler bir süre. Sonra Günsel yavaşça, biliyor musun dedi, baba da hastaymış biraz. Önemli değil dediler ama yaşlı adam. Belki Kenan'ın ilgisini başka yönlere kaydırmak içindi bu. Gidelim mi yine bir gün? Kenan algısız bir yüzle baktı önce, sonra nasıl istersen dedi, gidelim. Yine sustu, daldı Kenan. Günsel'e de bir ağırlık, bir eziklik çöktü yavaş yavaş. Başını omuzuna dayadı Kenan'ın, öylece kaldı artık. Boş yollarda uçar gibi giden arabanın içinde bütün yalnızlıklarıyla ayrılığı yaşıyorlardı. Kenan Taksim'de şoföre, koca Mustafa Paşa'ya deyince Günsel karşı çıktı. Hayır dedi, Aksaray. Sonra Kenan'a baktı yavaşça. Bağışla beni dedi, Aksaray'da ayrılmamız gerek. Zaten çok araba var bizim oraya. Buradan bile dolmuşla gidebilirdik. Neyse. Sonra Kenan'ın elini alıp dudaklarına götürdü. Ben sana telefon ederim dedi. Kenan irkilmiş gibi baktı birden. Yarın? Günsel gülümsedi. Yarın dedi. Merak etme, her gün. Sonra çantasından kalem, ufacık bloknot çıkardı. Bir şeyler yazdı. Ev, iş adresi, çok zorunlu olmadıkça kullanılmamasını istediği iş telefonuydu. Telefon bitişik odada. Daha çok yeniyim. Başladı demesinler. Aksaray'da indiler. Kenan paraları verirken Günsel baktı, sonra bu kadar çok para harcamana da izin yok artık dedi. Bu son. Dolmuşa doğru yürürlerken gülümseyerek, böyle havaya gidecek parası olmaz devrimcinin dedi. Sonra Aksaray alanında dolmuşa atlayıp yapayalnız bıraktı gitti Kenan'ı. Bir süre kendine gelemedi Kenan. Saraçhane başına doğru yürümeye başladı. Olup bitenleri kafasında sıralamaya çalışıyordu. Mutluluk, şaşkınlık, acı, yorgunluk, en önemlisi de içine batıverdiği yalnızlık, bırakılıvermişlik. Saraçhane başında bir arabaya bindi, köşesine yığılıp kaldı arabanın. Hep aynı şeyler dolaşıyordu kafasında. Toparlanamıyordu bir türlü. Sinirleri yay gibi gergindi. Şimdi Nermin çıkacak karşıma. Oyunun acı, pis yanı başlıyor. Tatlısına bile dayanacak gücüm kalmamıştı. Kapıyı açıp da girince evi karanlık buldu. Paltosunu asıp içeri girdi. Nermin yatmıştı. Kenan'ın ayak sesleriyle ışık yandı yatak odasında. Kenan girince Nermin yataktan kalkıyordu. Uyumamıştı daha. Açılan ışıktan kamaşan gözlerini kırpıştırarak bağırdı. Örtmeye çalıştığı bir gerginlik vardı yüzünde. Hoş geldin dedi. Hoş bulduk. Birden şaşırdı Kenan. Nermin'den ayıramıyordu gözlerini. Sıcak bir yatak kıyısında ayakta durup bekleyen yarı çıplak dişinin çağrısı, her yanını allak bullak eden dürtülerle bütün doyumsuzluklarını kabartıvermişti. Nermin'in bir şeyler sorup öğrenmek isteyeceği bile geçmiyordu kafasından. Zorla çevirdi başını, çabucak soyundu, pijamasını giyip banyoya geçti. Öylece kaldı bir süre. Şofbeni yaktı, önce ılık, sonra soğuk su akıttı üstünden. Durulamıyordu bir türlü. Bir minicik kız, içinde zincirlerinden boşalttığı kızgın canavara bırakıp gitmişti onu. Evlilik koşullarının uzun yıllardır yasalaştırdığı sonuçtan başka, her çaba, bu canavarı biraz daha azdırmaktan başka şeye yaramıyordu sanki. Delikanlılık çağının boşalımları bile geldi aklına. Bulantıyla karışık bir utanç duydu içinde. Çabucak kurulandı, pijamasını giydi yine, odaya geçti. Nermin tuvaletin önünde aynaya bakıyordu. Yüzü süzgündü. İyi eğlendiniz mi? Kenan ne diyeceğini bilemeden kaldı birden. Aklına geldi. Rasim mi telefon etti dedi. Ben aradım, o da arayacakmış. Nermin'in kolonyasını alıp sürmek iyi gelecekti. Yaklaştı, Nermin de kalktı. Kenan'a baktı, isteksiz, kırık gülümsedi, uzandı. Pijamanın düğmelerini yanlış iliklemişti. Göz göze gelmişlerdi. Nermin elini uzatınca yakalanmıştı Kenan. Kadınlık içgüdüsü birden sezivermişti her şeyi. Artık kurtuluş yoktu. Sımsıkı sarıldılar bir anda. Kenan ancak uzanıp komodinin üstündeki lambayı söndürebildi. Karanlıktaydılar. Deli gibi düşmüşlerdi yatağa. Işığın karartılmasına kadar Kenan'ın saldırısı da bulanık bir şaşkınlık yaratmıştı Nermin'de. Yeni, yabancıydı ikisi de. Öteden beri güçlü bir erkekti kocası. Ama güçlü olmanın ötesinde tanımadığı biçimde vahşice bir şeydi bu seferki. Saldırıydı düpedüz. Bir ülkeye girmiş barbarın düşman karısına saldırısıydı bu. Kenan yitirmişti kendini. Nermin önce karşı koyacakmış gibi bir şeyler fısıldadı. Kenan, Kenancığım. Sonra o da yitirdi her şeyi. Amansızca oynanan bu sadist oyun bitince avını paralamış yaralı bir hayvan gibi yığılıverdi Kenan. Zevkten çok acılarla birlikte de olsa Nermin, haftalardır yitirdiği erkeğini ele geçirmenin mutluluğundan öte hiçbir şeyi umursayamayacak kadar bitikti. Mırıldanır gibi oldu bir iki, uyuyup kaldı. Kenan dikenli bir bataklığa uzanmıştı sanki. Suçluluk duygusuyla uyuyamıyordu bir türlü. Yüreğine saplanmış bir acıyla güldü. Birbirine tıpatıp benzeyen iki sevgilim var. Biri vatan cephesine yazıldı, öteki yıkmaya çalışıyor. Hey yavrum, kim getirdi seni bu ülkeye 1960 yılı? Akıllılar mı, akılsızlar mı? Umutlular mı, umutsuzlar mı? Korkaklar mı, korkusuzlar mı? Mutlular mı, mutsuzlar mı? Çullular mı, çulsuzlar mı? Soyanlar mı, soyulanlar mı? Kutsal regaib kandili yılbaşına rastladığından beri battık. Pavyonlar, kulüpler, hepsi içeride o gece. 7000 lastik işçisi de açıkta. Gidin de sizi Saidi Nursi Efendiniz kurtarsın. Özel otosu ile Ankara'da kiraladığı evine girerken toplanan bir sürü piç kapı önüne yuhala sen kutsal adamcağızı. Hepsi sağırın başının altından çıkıyor. Belli ki seçimler yakın. Mucize yarattık diyor, başka şey demiyor ilk Müslüman başbakan. Köylüler de tutup altın mala ve pulluk armağan ettiler. Sayın Konyalılar, bütün zorluklar yenildi. Rahat durmuyor ki sağır, Adana'da bir gövde gösterisi. Demir gıratsın, halksın, üçü ağır, on yaralı. İstanbul'da gericiliğe karşı yürüyüşe geçecekmiş bir avuç hergele. Azın eşyoğlu eşekler, baba fırını has ekmek çıkarıyor. Ben Tarsus'un Bağlarbaşı köyünden Dede Ali. 5 yaşındaki oğlumu sana adadım Sayın Menderes. Allah seni bize bağışladı Londra'daki uçak kazasından. Kurban olsun sana benim kara gözüm. Bismillahirrahmanirrahim. Alın şu saldırmayı herifin elinden. Vah yavrucak. Senin adın ne bakayım? Kemal Bey, öğrenimiyle ilgilenin bu çocuğun. 2,5 milyon çocuk varmış okula gidemeyen. El ele çalışalım vatandaşlarım. Bütün özgürlükler var ülkede. El ele nurlu ufuklara. Elden ne gelir? Fırtına. 3 şilebi birden karaya oturttu Karadeniz'de, Kefken'de, Karaburun'da. Azdı yine sağır. 6 ay içinde seçim olacak diyor. Ulan bu namussuz hükümet. Yollar kapanmış. Ülkeyi kara kış doldurdu ha kardeşim. Eğri çıksa hükümetten bilirsiniz. Gericiliği hükümet beslemiyor mu? Daha geçenlerde Menderes Saidi Nursi ile arkadaşlar vermesinler izin. Biz de üniversite bahçesinde toplanıp İstiklal Marşı ile başlayıp bok toplanırsınız. Zaten 50-60 kişiydiler. 35'ini içeri attık. Bir güzel sille tokat. Bir iki de cop kıçlarına, Meriç, Ergene, Tunca 4 metre birden yükselmiş. sel gidiyor Trakya'da. Üçü de zehirlenmiş işçilerin. Bilgisizlik. Kalorifer bölümünde yatmış eşek herifler. Rektör olarak son kertede üzgünüm olaydan. Ben çağırmadım polisi. Üniversiteye hiçbir zaman polis giremez. Ne olacak şimdi? Bakan girer diyor. Giremez, girer, giremez, girer. Efendim girer de polis giysileriyle girerse ayıp olur. Yakışık almaz. Kılık değiştirir. Doçent olur girer, profesör olur girer, asistan olur. Öğrenci kolay girer zaten. 3 gün önce biz denize girdik Mersin'de. Bak şu Tanrı'nın işine. 3 cinayet, 3 trafik kazası, Ege'de sel, Büyük Sahra'ya kar yağmış. Avrupa'da soğuklardan 200 kişi ölmüş. Galatasaray 2, Fenerbahçe 1. Fener'in golünü Lefter penaltıdan attı. Soyunma odasında 2 takım da ağladı kardeşim. Spor Toto çıktı. Devrimler süs değildir diyor İnönü. Yüce Türk devriminin tarihsel kökenleri üstünde tartışmayı açmadan önce. Telefona bakın. Evet, gazete efendim, buyurun. Yazın hanımefendi. Salihli. Milyoner efendim. Ciddi adam. Vasiyeti bu. Tabutu taşıyacak 4 güzel kıza 100.000 lira bırakıyor. İlk başvuran güzel kız Gölcük'ten M.A. efendim. Bakın şöyle diyor. Naçiz vücudunuzu hamil tabutunuzu nahif omuzlarım üzerinde büyük bir huşu ile ebedi istirahatgahınıza tevdi etmeyi kendime şerefli bir vazife addediyorum. 100.000. Siz de şöyle böyle bir şeyler yazın. 25. oldunuz şimdilik İstanbul'dan. Jüri çok ciddi. Noter Mithat, Avukat Hüseyin, Tüccar Muzaffer, Sarraf Kemal, zevk sahibi vatandaşların takdirine, ham ervahların takbihine mazhar olan bendeniz Salihlili Hacı Mehmet Kayahan. Keçiyi tutayım derken trenin altında parça parça zeytin burnunda. Büyük Millet Meclisi'nde dün birbirine girdi yine millet. Kavga, dövüş. Kemal Satır'la Turhan Fevzioğlu çıkmışlar kürsüye. Amerika Türkiye'ye yeni silahlar verecek. Türkiye'de kurulacak füze rampaları için gelen Amerikan heyetindeki uzmanlar incelemelerini bitirince üslerin kurulmasına başlanacak. Edirne'yi sular bastı. Karavel uçağı düşüp de Ankara'da 41 kişi ölünce tek bir kadın kurtuldu. O da Türk. Tanrı Türk'ü korusun. Sosyalist Partisi dün resmen kuruldu. Naim Toksöz, Atıf Akgüç, Alaaddin Tiridoğlu, 4 Aralık 1945 doğumlu, solcu Tan gazetesini yakmışlardı hani o gün. İhsan Üngör, Şemsettin Düler. Başlıca dayanağımız gençler zorbalığa kalktılar. Doğru söylüyor Menderes. CHP seçimsiz iktidar istiyor. Ne seçimle ne seçimsiz bir daha zor görürsünüz siz o koltuğu. Dünyayı başınıza yıkacağım. Viski ile bar karılarının ayağı yıkanıyor demiş mecliste CHP'liler. Nenize viski sokmak ülkeye? Asma köprü yarın ihale edilecek. Ortaköy ile Beylerbeyi arasındaki köprü 1965'te trafiğe açılıyor. İsmet Paşa İstanbul'da gideceksiniz dedi. Heriflerde söz mü bitti nedir? Bizi dolamışlar dillerini. Alman Frankfurter Neue Presse, Flemenk Courant, İsviçre Gazette Lausanne, Avusturya Arbeiter Zeitung, İsveç Svenska Dagbladet, İngiliz Times, Manchester Guardian, News Chronicle, American Arizona Republic, Phoenix Gazete, Washington Post, Türk basın rejimine saldıran yazılarla dolu. Indianapolis Star sahibi Pulliam her yıl 4 burs adamış Türk basınına. Hükümete nispet. Ankara'da asılırken ipi koptu Adana canavarının. Asmayın beni savcı bey, ayağınızı öpeyim. Yuu. Memurlara zam, pamuklulara %20 zam düşünülüyor. Kızılırmak yer yer dondu. Zeytinburnu'nda 2 polis sarhoş olduğu için bir manavı dövüp 35 lirasını alınca... Muhalif Yeni Sabah gazetesi sahibi Safa Kılıçoğlu'na saldırdı bilinmez kişiler. Bir İngiliz ajansı, Londra Form Service, serbest bir seçimde Demokratik Parti yenilir diyor. Doğal yenilmesi kardeşim. İbni Hakem göz göre göre ofsaytta gol dedi. DP'liler grev hakkına karşı da CHP'liler yanaymış. Afyon'da maden çöktü, 12 ölü. Bohçacı diye kapıyı çalanlara uyanık olun, hırsızlık ediyorlarmış. Samatya'da iki kadın yakalandı. Karakolda ağladılar. Bankaların kredisi kimlere gidiyor diye soruyor bir gazete. Şişli'de, taşlı tarlada öldürmeler. İstanbul'da kar, Suriye çölünde kar. Batacağız, kar, fırtına. Yollar, uçaklar durdu hepsi. Isı -7. Bütçe encümeninin toplantısını açıkladı DP'liler. Uluslararası Basın Enstitüsü solcuymuş. 25 basın duruşması var. 2-14 boyundaki Uzun Ömer öldü. Hay patlama 1960 yılı. Bakalım daha neler çıkacak başının altından. Şubat'a yeni başladık. Günsel gazeteyi yanına bırakıp koltuğundaki dereceyi çıkardı. 38-8. Bir sürü sülfamit, penisilinli ilaçlar almıştı. Başındaki ağrı da geçmiyordu bir türlü. Bugün ikinci gündü. Doğruldu yatağında, sırtındaki yastıkları düzeltti. Saata baktı, 3'e geliyordu. Bakkala kadar gitsem, telefona yolda düşer miyim? Deliye dönmüştür şimdi. Bir gün önce buluşacaklardı Kenan'la. O sabah 39,5 ateşle uyanmıştı. Gecesinden belliydi. Her yanı kırılıyordu yatarken. O da hastalanmış olmasın, iyice üşüttük. Ben soğuğa dayanıklıyımdır oysa. Ölçüyü kaçırdık. Haftalardır akşam karanlığında ya Boğaz'da ya Yenikapı kıyı yollarında dolaşıyorlardı. Bu kışta kıyametti. Öpüşmek için karanlığın basmasını bekleyip boş yollara düşmekten başka çare yoktu. Günsel hem utanç hem mutluluk duyuyordu düşünmekten. İyice yağmur yemişlerdi son gün. Can kurtaran yakınında bir kahveye sığınmışlar. Bir sürü adamın yadırgılı bakışları altında üst üste sıcak çaylar içerek ısınıp kurunmaya çalışmışlardı. Hemen ayrılıp eve gelmek, üst baş değişmekti en akıllıca iş. Akıllıca mı? Günsel gerçekten büyük tutkuyla bağlandığını her geçen gün daha iyi anlıyordu. İlk karşılaştıkları geceden beri Kenan önce sinsi, sonra açıkça el koymuştu bütün duygularına. Hem de Sermet'i çiğneyerek. Sermet mi? Ha, şu bizim Sermet. Onunla böyle değildi ama. Yemin ederim ki değildi. Devrimci namusum üstüne yemin ederim ki. Ağabeyimin en büyük yemini. O da hastaymış. Böbreklerinden bir şey çıkmasa adamcağızın. Mektup da yazamadım daha. Sonra babaya da uğrayıp, uf bu baş ağrısı. Yanda komodinin üstündeki aynayı alıp yüzüne, dudaklarına baktı. Ateşten kurumuştu. Diliyle ıslattı. Nasıl öpüşüyordu? Yamyam bir bebeğin anne memesine saldırması gibi. Kenan'dan ayrıldıktan sonra sokakta, evde herkese çekinerek bakıyordu. Şimdi anlayacaklar. Şişmiş dudaklarım, kabarmış. Sermet'le de öpüşmüşlerdi. Hatta yazın bir kez plajda, büyük özel kabinde cinsel oyunlara bile kalkışmışlardı. Zaten ilk anlaşmazlıkları da burada başlamıştı. Seviyordu Sermet'i. İstekle de doluydu. Ama yine de bir türlü yenemediği bir korku, bir çekingenlik vardı üstünde. Yapmak, düşünmek kadar kolay değilmiş. Yakınlık, anlayış bekliyordu Sermet'ten. Yardımcı olmasını. Sermet için başkaymış sorun. O kendinden güvenli, yukarıdan bakışlarıyla bir soy devrimcilik hakkıydı. Günsel'den alacağı. Fransa'da böyle sorun yokmuş kızlar için. Günsel'in şaşkın bocalamasına, yenemediği çekingenliğine soğuk soğuk bakmış, evlenme sözümü bekliyorsun demişti. Birden dünyası kararmıştı Günsel'in. Kötü bir şey demek, ağlamak gelmişti içinden. Sermet kendi havasındaydı. Fransa'da kızlar. Hay batsın sizin Fransa'nız. Birden Sermet'i itmişti, bir daha da gitmemişti plaja, kabine filan. Günlerce üstüne düşmüştü Sermet. Birkaç kez yalvarmıştı. Nasıl olsa evleneceklerdi. O zaman daha da bozulmuş, hayır demişti. Evlenmeden yok böyle şeyler. Nikahta imzayı koruz, alırsın hakkın olanı. Burası Türkiye. İnatçılığı ünlüydü Günsel'in. Bir kez olmaz dedi mi tamamdı. daha küçükken ne dayaklar atmıştı babası bu yüzden. Eşşoğlu eşek, anası gılıklı. Giderek evlendikten sonra da bir süre kıvrandırmayı aklına koymuştu Sermet'i. Sen görürsün it. Aman iyi ki görmedi. Demek ki sevmiyormuşum ben bu oğlanı. Kenan'ın hiçbir şeyi batmıyor böyle. Bencilliği, saçmalığı, tutarsızlığı yok mu? Bazen güldürüyor bile insanı. Ama öyle işten ki. Özünde bir arınmışlık var. Çektiği acılardan belki de. Aslında her şeyiyle tedirgindi Günsel. Kolay değildi bir kızın evli, çocuklu bir adamla ilişki kurması. Ne suçu var bu adamın? Herkes yanılabilir. Deniz kıyısında Kenan öpmek isteyince karşı koyamayacağı bir istek duymuş, daha Sermet'le ilişkisini kesmediği için de korkuya, yıkıntıya düşmüştü birden. Sermet'le ilişkisini kopardı, koparacaktı o günlerde. Daha koparmamıştı ki. Sermet'e anlatmak da kolay olmamıştı bu durumu. Kenan'dan ayrıldığının ertesi günü Sermet'e artık hiçbir ilişkileri kalmadığını, başkasını sevdiğinin bilincine vardığını söylemiş, umduğunun kat kat üstünde direnciyle karşılaşmıştı. Sermet kadınca bir oyun, kıskandırma numarası saymıştı önce. Evlenme işini çabuklaştırmak için tuzak belki de. Sonra da enikonu çarpılmıştı. Kırılan erkeklik onuru da karışıyordu işe. Ne yapalım? Fransa'da kızlar böyle. Günsel Sermet'ten sonra da ne yapacağını bilememişti. Günlerce tedirgin dolaşmıştı. Birkaç kez telefon etmeyi düşünmüş, bir seferinde rehberden numarayı çıkarmış, telefonu çevirmiş, Kenan'ın sesini duyunca kapatmıştı. Sermet'le ilişkisinde hiç duymamıştı bu korkuyu. O doğaldı, bu yasaktı. Kitabı da posta ile göndermeyi kurdu birkaç kez ama söz vermişti arayacağım diye. Sonunda tam bilincinde değildi ya, işe girmesiyle bu direnci de yıkılıvermişti. Öğrenci filan değil, çalışan kadındı artık. İstediği ile gönlünce ilişki kurmasında ne sakınca vardı? Evli erkek olsun isterse. Bu açıklamayı Kenan'la ilişkiyi kurduktan sonra yapmıştı böyle açık. Uyandın mı? Teyzesiydi. Romatizmalı kalın bacakları üstünde sallanarak elinde limonata bardağı ile girmişti odaya. İçeceksin mi? Sonra içerim. Eline sağlık. Koy şöyle. Nahide Hanım, teyzesi, 60'ını geçkin, çirkince, donuk yüzlü, kumral eskisi, sağlıksız bir kadındı. Ateşin var mı? Düşmüş biraz. Teyzesiyle ilişkileri hep böyle bir iki sözcük olurdu genellikle. Bazen bir şeye kızar, uzun uzun söylenir. Günsel karşılık vermezdi çoğu. Üşüyor musun? Hayır. Burası soğuk, ısıtmıyor mu bu? Günsel'in odasında elektrik sobası yanıyordu. İçeride salondaki kömür sobası yetmiyordu burayı ısıtmaya. Yatak odalarında ancak hastalık durumlarında kullandıkları bir elektrik sobaları vardı. Teyzesi 10 yıl önce ilkokul öğretmenliğinden emekliye ayrıldığı yıllarda Sivas'ta payına düşen bir ufak dükkan satıp üstüne de eline geçen toplu parayı ekleyerek almıştı burasını. Üçüncü katta iki yatak, bir küçük sandık odası, bir büyüyecek salonu. Ölüm korkusuna kapılmıştı geçen yıl. Zorla Günsel'in üstüne yaptırmaya kalkışmıştı evi. Abisine kalmamalıydı. Belli olmazdı, hükümet alırdı ellerinden. Günsel günlerce bu korkusunun saçma olduğunu, abisine, ablasına ayıp kaçacağını söylemiş, yatıştıramamıştı bir türlü. Abisinin de pek umurundaydı. Belki de yalancıktan böyle diyordu Nahide Hanım. Günsel'e olan aşırı düşkünlüğünden. Abisini onunla bir tutmamıştı hiçbir zaman. Sivas'taki ablasını da hiç sevmezdi. Günsel'e sevgiyle saygı karışığı bir bağlılığı vardı. Sonunda diretti kadın, mahkemeye başvurup evlat edindi Günsel'i. Gençliğinde teyzesinin bir iki erkek serüveni geçirdiğini duymuştu ama evlenmemişti. Sonuncusu çok ciddiymiş. Deniz üsteğmeniymiş, evli çıkmış. Nahide Hanım evlenememesinden hiç yakınır görünmez. Aman derdi, koca koca, iyi bir şey olsa Gonca Gül olurdu adı. Uzanıp gazeteleri aldı Günsel'in yatağından, gözlüklerini takıp gazetelere baktı. Gözleri kör olsun dedi. Bak neler yapmışlar İsmet Paşa'ya Konya'da. Sürünecek bu herifler, sürünecek. Koyu inönücüydü teyzesi. Abisi ile bir olup bazen kızdırırlardı eskiden. Şimdi takılmıyordu Günsel. Yaşlanmıştı kadıncağız, hasta. Konya'da inönüyü karşıyanlara gaz bombaları atılmış, yaralananlar olmuştu büyük kavgalarda. İşler bir yere gidiyor ya bakalım. Uf, başım çatlayacak. Kara kız gelecek mi senin? Bilmem, gelir belki. Kara kız dediği Handan'dı. Bir eski okul sıra arkadaşı. Cerrahpaşa'da stajdaydı. Doktor çıkıyordu bu yıl. Hemen her akşam bir uğrardı. Turgut nerede? Suratını astı teyzesi. Ne bileyim dedi. Sokaklardadır. Oyundan baş aldığı mı var? Baba olamadı mı? Turgut abisinin oğluydu. 9 yaşında Koca Mustafa Paşa mahallelerinde başıboş büyüyordu. Abisinin istediği de buydu. Sıkmayın oğlanı derdi. Ben de mahallede büyüdüm. Günsel korkulara düşüyordu ara sıra. Nerede eski mahalleler? Ama çocuk pek kötü değildi. Okul durumu da iyiydi. Yalnız okuldan çıkınca, ortalık kararıncaya kadar arsada çocuklarla oyundan alamıyordu kendini. Her yanı kirpas, yara bere düşerdi eve. Kötü dayak yemişti bir keresinde. Acaba teyzeme versem telefon numarasını Kenan'ın? Bakkala kadar bu şiş ayaklarla. Biliyorum şimdi ne kuruntulara düşmüştür koca bebek. Ah canım, seni nasıl seviyorum. Bu pis ateş. Yoksa sen de mi yatıyorsun? Ne yaparım ben o zaman? Telefon da edemem evine. Peki neye varacak bu durum? Uf, bitirecek beni bu baş ağrısı. İyileş de şu kitapları yeniden bir düzelt, baksana. Ses çıkarmadı Günsel. Teyzesinin titizliği belliydi ya, kitaplar da gittikçe yığılmaya başlamıştı odada. Yetmiyordu bu küçük oda Günsel'e. Duvarda küçük kitaplık, bir iki resim, ufacık masası, bahçeye bakan bir pencere önündeki divanı, iki de sandalye sığabiliyordu ancak. Daha ilk öpüştükleri gece, evlenmekten söz açınca Kenan, niye öyle aşırı heyecanlandım? Belki borçluluktu biraz da. Anladı belki de. Demek hoşuna gidiyor insanın. Nasıl iştenlikle konuşuyor. Acımayla sevgi hep birbirine dönüşüyor içimde sanki. Ne acıması be? Meyhanede ilk geceydi o. Acıma deyip duruyorum ya, aslında daha orada çarpılmıştım. Hiç değil. Değil de bir gün geçmeden düştün adamın iş yerine. Nermin'i öğrenince de, belki de Nermin'i seviyor. İlaçların da mı etkisi kalmadı? Bu gece ateşim daha da çıkacak galiba. Uf, yalan söylemiyorsun değil mi? Kızar şimdi, canım benim. Ne yapacağız peki? Niye bu kadar güvenlisin bana? Nasıl çözerim ben böyle karışık bir yumağı? Hele sensiz. Sensiz mi? Kapı mı çalınıyor? Birden doğruldu yatakta. Turgut olacak. Teyzesi kapıya gitmişti. Kulak verip dinledi. Handan'dı gelen. Gülerek girdi. Kız, Rosbik, düşmedi mi ateşin daha? Nabzına, diline baktı. Beylik bir iki şey sordu. Çantasından enjektörü çıkarırken, dön bakalım poponu dedi. Kötü üşütmüşsün sen. İğneyi yaptı, başucuna oturdu. Sokulma, sana da geçecek. Bir şey olmaz, şerbetliyiz biz. Şu limonatanı iç. Hastanedeki olayları anlatmaya başladı. Günsel'in kafası öylesine doluydu ki söylediğini izleyemiyordu bile. Teyzesinin çıktığı bir sıra. Senden bir şey isteyeceğim dedi Günsel. Bakkala kadar gidip telefon eder misin? Kime? Ne diyeceğini bilemedi. Zaman kazanmak ister gibi telefon numarasını almak için şu çantamı verir misin? Handan kalktı, yazı masasının üstündeki çantayı aldı. Günsel'e verirken kapının zili çalmaya başladı. Böyle deli deli Turgut çalar ancak. Turgut'un sesiydi. Babaanne, bak bu adam halamı arıyor. Günsel çantayı aldı Handan'dan, kapıyı dinlemeye başladı. Kenan'ın sesiydi. Günsel'i soruyordu. Buyurun efendim diyordu teyzesi. Burada rahatsız biraz da. Yüreği duracak gibi oldu Günsel'in. Çantayı açtı, hemen tarağını çıkarıp saçlarını düzeltmeye çalıştı. Handan bir şey anlamamıştı. Kime telefon edeceğim? Kalsın, istemez. Günsel'in heyecanlı davranışları birden gözüne çarpmıştı kızın. Bir anlam veremedi önce. Biraz sonra Nahide Hanım girdi. Kenan Bey'miş, sana gelmiş. Kenan üzgün, heyecanlı bir yüzle kapıda durdu bir an. Sonra çekingen bir gülümsemeyle, gözleri günseldi, içeri girdi. Heyecanını örtmeye çalıştığı bir sesle, merhaba dedi, geçmiş olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Handan bir şeyler sezinlemişti bir anda. Kenan'la tanıştırıldılar. Teyze kapı ağzında kalmıştı. Handan'la Kenan'ın oturmasıyla o da dolmuştu zaten. Hastalığı, ateşi filan sordu Kenan. Gripal bir durum dedi Handan. Üşütmüş. Yaygın da ortalıkta. 3-5 gün dinlenmesi gerek. Yarın düşebilir ateş. Kenan gözlerini Günsel'den alamıyordu bir türlü. Günsel hem mutluydu hem çekiniyordu Handan'dan, teyzesinden. Handan kesin yargıya çoktan varmıştı. Demek Bay Sermet'in pasaportunu Fransa'ya vize eden bu. Sermet'i sevmediği için Kenan'a yakınlık duymuştu. Bağışlayın beni dedi Kenan. Hiç aklıma gelmedi hastalık. Hastaya çiçek filan getirilir. Günsel hastalığını unutmuş gibiydi. Başı da ağrımıyordu işte. Önemli mi dedi. Siz geldiniz ya yeter. Sizli bizli konuşurken gözlerinin içindeki alaylı bakışlarla daha da bir yakınlık içindeydiler. Handan kalktı. Ben izin isteyeceğim. Haydi geçmiş olsun şekerim. İlaçlarını unutma. İş yerine uğrarım. Gerekirse raporunu da alırım. Çıkma birkaç gün bakalım. Eksik olma Handancığım. Elini sıkarken Kenan'a göstermeden yutmadım anlamına bir göz kırptı Günsel'e. Ateşler içindeki yüzü biraz daha kızardı Günsel'in. Kenan'la el sıkışıp çıktı Handan. Odada birden yalnız kalmışlardı. Teyze Handan'ı geçirmeye gitmişti. Artık korkusuz, baskısız bakıyorlardı. Kenan sımsıcak elini aldı birden Günsel'in. Öptü, öptü. Çekmek istiyordu Günsel. Yapma diyordu fısıltı ile. Sana da geçecek. Ne yaparız sonra? Canım benim, bir tanem benim. Nasıl korktum bilemezsin. Hasta ettim seni. Ben de olaydım. Olma, sakın olma. Çekil ne olursun, gelirler şimdi. İşte. Teyzenin ayak sesiyle uzaklaştı Kenan. Odaya girmiş, kahveyi nasıl içeceğini soruyordu Nahide Hanım. Önce içmek istemeyecekti. Kahve içmek, ilaç içmek kadar tatsızdı şu anda. Birden ayıldı. Orta rica edeyim, dedi. Yine yalnız kaldılar. Kenan uzandı. Koridorda ayaklarını sürüyerek uzaklaşan hastalıklı kadının peşi sıra baktı. Sonra Günsel'in yatağına geçti birden. Ateşler içinde yanan şaşkın kızı kollarını aldı. Dudaklarını, saçlarını, yüzünü, boynunu, açılıveren omuzlarını yumuşak öpücüklerle donattı bir anda. Günsel mutluluktan ne yapacağını bilemiyordu. Direncini hemen yitirivermişti. Bitkin fısıltılarla bir şeyler demek istiyor, beceremiyordu bir türlü. Kenan yine teyzenin ayak sesleriyle geçti yerine. Günsel soluk soluğa toparlanırken yavaşça "Ah delisin sen." diyebildi ancak. Kenan çekilip iliştiği sandalyede gözlerini Günsel'den ayırmadan daha kanamamış gibi bir öpücük gönderdi yavaşça fısıldadı. "Evet deliyim." Nahide Hanım kahveyi verdikten sonra Handan'ın kalktığı sandalyeye geçti. Kenan'ı gözaltına alıp söylenenleri kaçırmadan dinlemeye başladı. İkisi için de sıkıntılıydı durum. Bir şeyler mi sezinlemişti kadın? Hiç neden yokken Sermet'i sordu Günsel'e. Günsel'in ateşi yükseliyordu belki de. İyice bitkinleşmişti. Ortalık kararmaya başlamıştı. Kapı yine deli deli çalındı. Nahide Hanım kapıya gidince Kenan, ürkek gülümsemesiyle bakan Günsel'in ellerini aldı. Avucunu, parmaklarını öptü. Gitmem gerek değil mi? Dedi. Peki, nasıl bırakayım böyle? Yarın gelsem kovar mı teyzem beni? Günsel gülümsedi. Ben de isterim ama, dedi. Görüyorsun. İçeriden teyzeyle Turgut'un sesleri, bağırışmaları geliyordu. Günsel avutmaya çalıştı. Yarın düşerse ateşim, öbür gün ararım. Arayamazsam gel. Kenan kalktı, uzanıp kapıdan baktı yine. Günsel heyecanlanmıştı, döndü usulca. Günsel'in ateş gibi yanan kuru dudağına yumuşacık bir öpücük kondurdu. Beni seviyorsan hemen iyi ol. Sen de koru kendini. Kenan, Nahide Hanım'la kapıya doğru giderken koridorda Turgut'la karşılaştı. Oğlunun dağınık saçlarını karıştırdı gülerek. Haydi eyvallah delikanlı. Karşılık vermedi Turgut. Fırça saçlı, çirkince, cingöz gibi bir oğlandı. Elleri soğuktan, kirden, kara kara çatlaktı. Nahide Hanım sinirli bağırdı. Sana banyoya gir dedim. Şuna bakın. Kılık kıyafet, köpeklere ziyafet. Kenan güldü. Tam kapıya vardıkları sıra kapı çalındı. İkisi kız, üç genç gelmişti Günsel'e. Nahide Hanım buyur etti gelenleri. Hastalığını bilmiyorlarmış Günsel'in. Nahide Hanım'ın elini sıkıp da kapıdan çıkarken Kenan'ın gözü, aklı gelenlerde Günsel'deydi. Ayağı geri geri gidiyordu. Kıskanıyordu gelenleri. Günsel'in yanında olacaklar. Güle güle efendim, yine buyurun. Nahide Hanım gelenleri ağırlayabilmek için biraz da çabuk yolcu etmişti Kenan'ı. Kapıyı kapattı hemen. Çocuklar Günsel'in odasına girdiklerinde Günsel dalmış gibiydi. Gelenlere baktı şöyle bir, gülümsedi. Uzak durun dedi. Şakası yok, bulaşır. Eğreti oturdular. Oğlan kapıda ayakta duruyordu. Üniversite bahçesinde gericiliğe karşı izinsiz yürüyüşe kalkışıp emniyette dövülenlerdendi. Belli belirsiz Karadenizli ağzı ile konuşuyor, Günsel'e abla diyordu. İktisat 2'deymiş. Kızlar edebiyat fakültesindeydiler. Günsel'le bugün buluşmak için önceden sözleşmişlerdi. Ülkedeki son politik gelişmeler üstünde konuşacaklarmış. Durumu görünce biraz sonra kalktılar, yine uğrayacaklardı. Önemli gelişmeler oluyormuş öğrenciler arasında. Günsel giden çocukların ardından dalıp kaldı bir süre. Geleceğini bile unutmuştu bugün onların. Sözleşmişlerdi oysa. Hem de gerçekten önemliydi bu ilişkiler. Gittikçe de arttırıyordu önemini. Ama ben sadece onu düşündüm bütün gün. Yoksa kuşkulara düşecekti. Onunla ilişkilerimiz bencelliğe itiyor beni. Sevmekten, sevilmekten öte her şey kapanıp bir gün... Ne yapayım? Seviyorum. Seviyorum ama daha şimdiden bireycilik. Hem de onu eleştirirken şimdi sen. Şeytan demek ki bu. Şeytanım benim. İyi şeytanım. O da ben de aşırıya kaçıyormuşuz. Birlikte el ele, elin erkeğiyle. Açıkça söylesene evlenmek istiyorum diye. Başlama. Sermet'ten mi geçti? Doğal değil mi evlenmeyi istemem? Hep böyle mi sürüp gidecek? Benim o, benim. Senin? Şimdi Nermin'e gitti. Adamın karısını da kıskan bakalım. Ne demekmiş karısı? Peki ben nesiyim? Düşünmemek gerek böyle saçmalıkları. Ateşim çıkıyor galiba. Daha ilk görüşte Nermin sanmıştı beni. Ya onu seviyor da? Hani burjuva romanları vardır. Meğer karısını çok severmiş de. Hıh, gülünç. Ta yüreğinden devrimci o. Başka türlü sevemezdim ki zaten. Bir gün görsem Nermin'i ya da resmini filan. Nasıl söyleyeyim? Hayır, istemiyorum. Demek ki iştenlikle davranmıyorsun ona. İstediğim her şeyi verecek misin deyince niye apışıp kaldın? Yuvarlak bir iki sözle atlattın bereket. Meğer o, ne bileyim. Ben de sandım Sermet gibi. Bırak şu oğlanı be. Uf, bu baş ağrısı. O da erkek kızım, bir şeyler isteyecek senden. Toy kız numaralarını bıraksana. İstemesin, ne olur istemesin. Peki sen? Ben de istemeyeceğim. Patlamadım ya, zaten duruyoruz işte. Cezaevindekilerin canı yok mu? Çözemeyeceğimiz bir sürü yeni dert açarız başımıza. Burası Türkiye. Ama o Sermet değil ki. Nasıl unuttum çocukları ben bugün? Çok mu hastasın halacığım? Kapıda duruyordu Turgut. Nahide Hanım'ın bağırması duyuldu içeriden. Sana girme dedim o odaya. Turgut hiç aldırmadan öyle bakıyordu Günsel'e. Ayaklarını yıkamıştı, yalın ayaktı. Saçları kirpi gibiydi. Günsel gülümsedi. Yarın geçer Turgutcuğum. Nahide Hanım'ın sinirli söylenmeleri sürüp gidiyordu içeride. Turgut hiç duymuyormuş gibiydi. Hadi git de içeride derslerine bak canım. Turgut bir süre daha baktı Günsel'e, sonra olur dedi. tam gidecekken dönüp, "Öğretmen bizi sinemaya götürecek," dedi. Günsel karşılık vermeden baktı. Gözlerini kırptı gülümseyerek. Turgut gitti. Niye kanım kaynıyor bu çirkin oğlana? Anasına benziyor daha çok. Ama çirkini. Ne olacak bu çocuk? Anasının umurunda değil. Bırakamam ki ben. Anası da ne fingirdek şeymiş. Ah bu abim. Ne geniş adam. Genişliğinden mi acaba? Kapalı kutu. Her seferinde de sorar gülerek. Ne yapıyor Gülsüm Hanım? Ne yapsın? Herifle oturuyor. Şoförmüş. Her gün de dövüyormuş. Bir gün kıracağım abimi bu yüzden. Terslemek geliyor içimden. Bu kızı bilerek aldı. Bütün Kasımpaşa biliyormuş. Söylemişler de. Abisi iyi arkadaşıydı. Cezaevinde birlikte yatmışlar. Ama kız... Ne kızı be? Bak neler takılıyor kafama. Erkek toplumuna koşullanmışız bir kez. Her halta eder erkekler, erkek olur. Kızlar, kız bile olamaz. İyi etmiş. Sermet'le oluverseydi ne yitirecektim sanki. Aman, iyi ki olmadı. Ama o, Nermin'le her gece... Hep bu ateşten. Böyle saçmalıklara düşmem ben. Karısıysa ne yapayım? Nasıl yapar böyle bir şeyi? İki yüzlü o da işte. Beni sevdiğini söylüyor. Sonra gidip Nermin'le... Pis bir şey bu, pis bir şey. Hepsi pis insanların. En pisi de o. Beni sevdiğini söylüyor. Yalancı, bencil. Oh olsun, yaşlı da. Nasıl unuttum çocukların bugün geleceğini? Bireyci küçük burjuvalar gibi. Bir haftadan önce düzelememişti Günsel. Bu arada Kenan 3 kez eve gitti. Bir seferinde Handan vardı yine. Çok yakınlık gösterdi Kenan'a. Günsel'e söyletmişti. Sonuncu gelişinde Sermet çıkıyordu evden. İçeride karşılaştılar. Kenan kıskançlıktan da öte kapkara duygulara kapıldı bir an. Oğlan alayla bakıyordu sanki. Hele elindeki paketlere. Günsel'e sezdirmemek için çok uğraştı ama olmamıştı. Cin gibi kız, bir şey saklayamazsın ki. O gün hiç öpmedi Günsel'i. Ateşi düşmüş, yorgun, neşeliydi oysa ki. Teyzesi odadan çıktığı zaman soğukluğunu örtmeye çalışarak gülümser gibi bakıp durdu sadece. Ama Günsel gülüyordu, hem de alaylı gülüşüyle. Gözlerinin içinden. Nahide Hanım Sermet'e kahve yapmıştır. Ne yapalım? Deliyim. Utanmıyor musun böyle şeyler düşünmeye? Öylesine irkildi ki Kenan, Günsel kahkahalarla gülmeye başladı. Şeytanın ta kendisi değilse bu. Nasıl anladı? Hem de suçüstü. Bir şey düşündüğüm yok. Günsel durmadı üstünde. Peki. Bu kız bana eziyet etmek istiyor ama niye? Sürekli politik sorunlardan söz açtı Günsel. Sovyetler savaşa inanmıyorlardı artık. 2 milyon askeri terhise başlamışlardı. Ekonomik savaş ağır basacak demekti. Yığınların üretime gerekli emeklerini orduda bekletemezlerdi boşu boşuna. Savaş tekniğindeki üstünlüklerine de inanıyorlardı besbelli. Güdümlü silahlarda çok güçlü olduklarını Amerikalılar da söylüyor. Mikoyan, Havana ile ticaret anlaşması yapmış. Küba'nın Sovyetlere yanaşması dünya politikasında. CHP'nin gen soruları mecliste kavgalarla. Bugün buluşma kararı ile ayrılmışlardı sonunda. Kenan ayağa kalkınca Günsel Kenan'ın elini almış, sevgiyle öpmüş, yüzüne sürmüştü. Nahide Hanım'ın ayak sesleri olmasaydı Kenan da deli gibi kucaklayacaktı onu. Yalvarıp özür dileyecekti belki de. Saate baktı Kenan. Gecikmedi ama ya bulamazsa burasını? İyi tanımladım, sonra bulunamayacak bir yer değil ki. Tepe başında bir pastane. Camın önünde oturmuş kahvesini içiyor, gözlerini yoldan ayıramıyordu. Biraz ısınmıştı havalar, lodostu. Ama artık sokaklarda dolaşmaya paydos. İşte o değil mi? Günsel yolun karşı kıyısından bakınarak geliyordu. Kenan'ı gördü birden yolu geçti iki yanına bakınarak pastaneye girdi. İyice süzülmüştü, gülümsüyordu. Arka masalardan birine geçtiler, karşılıklı oturdular. Pastane oldukça kalabalıktı. Hemen elini avuçlarına aldı Günsel'in. Bakıp kaldı kıza. Günsel de gülümsüyordu. Yorgundu. Atamamıştı hastalık görüntüsünü üstünden. Günsel elini çekmek ister gibi yaptı. Paltomu çıkarayım, sıcak burası. Çıkalım. Çıkalım mı? Bir şey diyemedi Kenan. Vazgeçmiş gibi elini bıraktı Günsel'in. Paltosunu çıkarmasına yardımcı oldu. Yandaki koltuğa bıraktı. Karanlık basmaya başlamıştı. Kıyı yollarda dolaşıp öpüşme vakti. Günsel gülümsüyordu. Yorgunluğu atamadım daha. Ah yavrucuğum benim, bitirdi ateş seni. 5. kaset, 1. yüzün sonu. Lütfen 2. yüze geçiniz.